Ayrım 13.
Sayfa 129. Noel'den hemen önceki 4 hafta içinde ameliyat bekleyen 6 hasta ölmüştür. Guardian 6 Ocak 1984. Raporda göğüs cerrahisi baş danışmanı Bay John Dark'ın bir hafta içinde daha çok ameliyat yapsak önlenebilecek erken ölümler oluyor dediği aktarılmaktadır. Tüm bu insanlar ve daha binlercesi devletin onlara danışmadan aldığı ve elbette ki rızalarının olmadığı kararların doğrudan ve önlenebilir sonucu olarak ölmüşlerdir. Asıl ötenazi sorunu budur ve ötenaziyle ilgilenenlerin buzdağının gönüllü ötenaziyle simgelenen üst ucuna yoğunlaşıp çok daha büyük, daha önemli ve daha sinsi bir sorun olan ve sağlık hizmeti alanında özellikle de bizzat devlet tarafından yaygın bir şekilde uygulanan gizli ötenaziyi görmezden gelmeleri acıklı bir ironidir. Bu tür bir öldürmenin sevecen bir yardım olduğu bence asla savunulamaz. Bir yandan negatif sorumlulukla ilgili geleneksel ama bağışlanamaz bir miyopluk bu ötenazi türünün gelişip serpilmesine izin verirken hükümet ve diğer yetkililer ötenazinin ahlaken saygı duyulmayı hak eden tek biçimini ahlaken reddetmeyi sürdürmektedir. 5. Hayatın değeri. Varsayalım ki böbrek diyaliz programında yalnızca bir kişilik yer vardır ya da acil organ nakli bölümünde tek bir yatak boştur ya da solunum aygıtı kullanılabilir durumdadır ama yalnızca bir hasta için olanak vardır. Yine varsayalım ki bu olanaklara gereksinim duyan iki hastadan biri, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan 70 yaşında bir duldur. Öteki ise 3 küçük çocuğu ve bir kocası, bir kariyeri olan 40 yaşında bir annedir. Ya da varsayalım ki büyük bir faciadan sonra geriye kalan tıbbi olanaklar tedavi olmazsa ölecek olanların yalnızca yarısına yetecek durumdadır. Yahut bu kadar ileri gitmeden varsayalım ki önümüzdeki 2 yıl içinde ciddi rahatsızlıklarını hafifletecek bir ameliyatı bekleyen 200 hastanın ancak yarısı var olan hastanelere yatırılabilecek. Son olarak varsayalım ki her bir aday var olan tedavi olanağına kavuşması halinde tedaviden azami yarar sağlayacaktır. Bu durumda kimi tedavi edeceğiz ve kararımızı hangi gerekçeye dayandıracağız? Çoğu kişi ilk vakada tercihin kimsesiz duldan değil de genç anneden yana olması gerektiğini, doğru seçimin elbette bu olduğunu düşünecektir. Böyle bir kararın birçok dayanağı olabilir. Bu dayanaklardan ikisi yaşla ilgilidir. Gençlerin tercih edilmesi, sağlıklıların onlara geri verilmesi halinde, hayat beklentilerinin daha yüksek olması nedeniyledir. Bazıları ise genç insanı yaşlı olana göre yaşamı büyük olasılıkla daha dolu ve dolayısıyla daha değerli olduğu için tercih eder. Çoğu kişinin önem vereceği diğer bir konuda olası kurbanlara bağımlı olan ya da hatta onlar için üzülecek olan insan sayısıdır. Bu kararın kesinlik kazanması bazen de hastanın topluma muhtemel yararına ve hatta onun ahlaksal karakterine verilen önemle ilgili görülür. Ve elbette bu düşünceler çeşitli gruplar halinde de bir araya gelebilir. Büyük felaket durumlarında buna benzer çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Diyelim ki kurbanlar arasında uygun bir seçme politikası. Ayrım yapmak olanaklar herkese normal standartlarda bir tedavi sağlamaya yeterli olmadığında felaketlerin üstesinden gelmek için uygulanan bir politikadır. Sağ kalanları 3 gruba ayırmayı gerektirir. Her halükarda yaşayacak olanlar ve yaşaması ya da ölmesi yapılacak tedaviye bağlı olanlar. Tedavi yalnızca bu son gruba uygulanır. Buradaki iddia, olanakların herkese yardım etmeye yeterli olmadığı durumlarda bu yöntemin olanakların en ekonomik kullanımını sağladığı yolundadır. Uygulanıp yaşayıp yaşamayacağı tıbbi müdahaleye bağlı olan tek grup tedavi edilecek grup olarak belirlenirse ancak yine de bu tür kişilerin hepsini kurtaracak olanak yoksa o zaman yine aynı şekilde çoğu kişi öncelikle gençleri ve çocukları kurtarmanın doğru olduğunu savunacaktır. Kurtarılacak hastayı ya da hastaları yukarıdaki kriterlerden birine dayanarak seçmeleri gerektiğine inananlar, bazı insanları ya da insana özgü bazı koşulları diğerlerine tercih etmeleri gerektiğine inanıyorlardır. Bir başka strateji ise elbette bir hastayı ya da bir tür insanı diğerlerine tercih ederek seçim yapmaktan kaçınmaktır. Böyle bir tercih yapmaktan kaçınmanın belki en kolay yolu, kimin kurtarılacağına karar vermek için yazı tura atmak ya da kura çekmektir. Bütün hastaların kurtarılamayacağı durumlarda bazı hastaları kurtarmanın diğerlerini kurtarmaya tercih edilmesi için nelerin yeterli neden sayılabileceğini ve ayrıca toplumun daha genç ve daha yararlı üyelerini kurtarmak yönündeki içgüdüsel tercihimizin doğru olup olmadığını irdelemek istiyorum. A. Yaşın ahlaksal önemi. Çoğu kişi, belki de çoğunluk, verdiğimiz ilk örnekteki gibi durumlarda 70 yaşındaki dulu değil de 40 yaşındaki anneyi kurtarmanın ahlaksal bir dayanağı olduğunu hisseder. Daha az sayıda ama belki de giderek artmakta olan bir grup insan ise bunu, kaynakların tahsis edilmesi ve tıbbi bakımla ilgili birçok önemli konuda toplumun yaşlılara, genç üyelerine göre çok daha az önem vermesiyle sonuçlanan bir tür yaşçı ön yargı olarak göreceklerdir. Bu çözülmesi olağanüstü zor bir sorundur. Yaşın ahlakla ilgisi üzerinde düşünmenin bir sürü yolu vardır ve bunlar birbirine zıt sonuca vermekte ya da konuyu zıt yönlere çekmektedir. İlk olarak en başta vermiş olduğumuz örnekte genç anneyi tercih etme zorunluluğumuzu reddeden görüşe eğilmek istiyorum. Yaşlıların haklarını savunmakta kullanılan bildik argümanla tam olarak uyuşmasa da bu yaşçılık karşıtı bir görüştür. Dolayısıyla ben de burada aynı terimi kullanacağım. Yaşçılık karşıtı görüş. Yaşamaya devam etmek isteyen hepimiz, aynı ölçüde değer verdiğimiz ama her birimiz için ayrı bir niteliği olan, bazıları için diğerlerinden daha çok ödüllerle dolu ve gerçek boyutunu hiçbirimizin bilmediği bir şeye sahibiz. Bu şey elbette hayatımızın geri kalanıdır. Hiçbirimiz ölüm tarihimizi bilmediğimize göre hayatımızın geri kalanı her birimiz için belirsiz bir süredir. İster 17, ister 70 yaşında, ister tam sağlıklı, ister ölümcül ve umutsuz bir hastalığa yakalanmış olalım, her birimizin geri kalan, sürdürülecek bir hayatı vardır. Her birimiz hayatımızın geri kalanını ne uzunlukta olursa olsun sonuna dek yaşamayı şevkle istediğimiz sürece ölmeyi hak etmiyoruz demektir ve bu isteğimize kasten engel olunur da vaktinden önce ölürsek her birimiz aynı haksızlığa uğramış oluruz. Üstelik beklenen yaşam süresi kısa olan birini kurtarmamaya ya da hayatta tutmaya dönük kararlarda iki kat haksızlıktan da söz edilebilir. Diyelim ki bana bugün ölümcül kanser hastası olduğum ve yaklaşık 6 haftalık ömrüm kaldığı söylendi. Ama ben ölünceye ya da en azından artık hayatın yaşanmaya değmediğine karar verinceye dek yaşamak istiyorum. Diyelim ki daha sonra ben bir kazaya uğradım ve durumum beni kurtaracak kişilerce bilindiği için ve acil olarak kurtarılması gereken herkese tedavi etmeye yetecek olanak bulunmadığından ben kurtarılamayacaklar tarafına ayrıldım. O zaman ben iki katı bir trajedinin ve iki katı bir haksızlığın kurbanıyım demektir. Önce kanserim ve çok kısa bir hayatım kaldığını öğrenmenin darbesini yemiştim. Sonra da bana yaşadığım ilk trajediden ötürü başıma ikinci ve daha acil bir trajedinin geleceği söylenince bir darbe daha yiyorum. Daha önce şanssızlığa uğradığım için ben artık kurtarılmaya değmeyen biriyim. Bu örnekte vurgulanmak istenen şey basit ama yeterince ikna edicidir. Benim hayatım ne kadar kısa ya da uzun olursa olsun, ben onu yaşamak istediğim sürece o hayat vaktinden önce bitirilirse korkunç bir haksızlığa uğramış olurum. Hepsi aynı yaşta bir grup insan. Diyelim ki hepsi de 20'li yaşların ortalarında öğrencilerden oluşmuş bir sınıf düşünün. Bunların hepsi yangın nedeniyle konferans salonunda mahsur kalsalar ve ancak 20 kişi zamanında kurtarılacak olsa, kurtarıcıların ilk önce en genç olanlar diye bağırması mı gerekir? Öğrencilerin bu sorunu tartışacak zamanının olduğunu ya da bu sorunu yangından önce akademik olarak tartıştıklarını varsayalım. Bu durumda sırf doğum tarihindeki farklılıktan ötürü herkesin bunca çok değer verdiği bir şeyden bazılarının yoksun bırakılması elbette bir haksızlık olarak görünmez mi? Burada yaşın hiçbir kriter oluşturmadığı, çünkü böyle bir grubun geri kalan hayat süresinin çok büyük farklar gösterebilmesi mümkün olsa da kimin en uzun süre yaşayacağını bilmenin imkansız olduğu savunulabilir. Ama diyelim ki güvenilir bir astrolog çok gerçekçi tahminlerde bulundu. Yahut da aynı kapıya çıkan başka bir durum geçerli. Yani varsayalım ki öğrencilerin yaş dizisi çok daha geniş. Örneğin 17'den 55'e dek uzanıyor olsun. Doğum tarihine göre seçim yapmanın haksızlığı yine geçerli olmaz mı? 17'sindeki kadın 29'undakinden, 29'undaki kadın ise 45'indekinden önce mi kurtarılmalı? 55 yaşındaki ise açıkça kurtarılacak en son kişi ya da feda edilecek ilk kişi mi olmalı? Normal sezgilerimiz hayali öğrencilerimiz arasından yaşa göre seçim yapmanın haksızlık olduğu duygusunu paylaşacak ama yaşı daha aşırı örneklerle, diyelim ki 2 günlük bir bebek ile 90 yaşındaki bir nine vakasıyla ilişkilendirmeye yönelecektir. Bu sezgiyi tartışmaya az sonra uygun bir fırsatta döneceğiz. Ama yaşçılık karşıtı görüşün, yaşın ya da beklenen yaşam süresinin bu konuda bir kriter olduğunu kesinlikle kabul etmediğini açıkça bilmek gerekir. Bu görüş, yaşayacak çok kısa bir ömrüm kaldığını biliyor olsam da ne kadar kısa olursa olsun o ömrün benim için çok değerli olabileceğini savunur. Değerlidir. Çünkü elimde kalan tüm süre budur. İki hayat süresi uzunluk bakımından ne kadar farklı olursa olsun sizin kalan tüm zamanınız sizin için ne kadar değerliyse benimki de benim için o kadar değerlidir. Yani ikimiz de yaşamaya devam etmeyi aynı şiddetle istiyorsak o zaman hayatlarımız kısaldığında yahut daha da kısaltıldığında bu birçok riskin iradeye bağlı karakteri nedeniyle aceleci bir varsayım olabilir. Aynı haksızlığa elbette değer vermeye değmeyecek kadar kısa olduğu için hayatıma değer vermiyorsam o zaman bu görüş bu vakaya uygulanamaz, uğramışız demektir. Sessizce gitmesi halinde başka biri çok daha uzun süre yaşama şansına kavuşabilecekken hayatının son birkaç haftasını yaşamak için direten birisi çok bencil biri gibi görülebilir. Ama bu ancak yaşçılık karşıtı görüş yanlışsa geçerlidir. Yani bu ancak herhangi biri için ömrümün geri kalanını yaşamamın, önündeki zamanın uzunluğuna ya da kısalığına bakılmaksızın aynı derecede değerli olabileceğini iddia etmek anlamsızsa doğrudur. Ve elbette bu iddia, olağan koşullarda hiçbirimiz önümüzde ne kadar zaman kaldığını bilemediğimize göre hepimizin olağan durumunu temsil eder. Ben yaşçılık karşıtı görüşün son derece mantıklı olduğu kanısındayım. Bu görüş, bir insanın hayatını sona erdirmenin yanlışlığını, onun hayatına devam etme isteğine engel olmanın kötülüğü olarak saptar ve bu isteği sırf aynı isteği duyan, daha kuvvetli duymayan ama ötekinden daha uzun bir hayat beklentisi olan birileri yüzünden engel olunmasının büyük haksızlık olduğunu savunur. Ama bunun tersini savunan bir sürü görüş vardır ve bunları da gözden geçirmemiz gerekir. Adil süre tezi. Yaşçılık karşıtı görüşteki sorunlardan biri, bir adam sonuna kadar amansızca sarıldığı uzun ve mutlu bir hayat yaşarken, onun kadar şanslı olmayan bir başkasının, hayatının acımasız bir 80'liğin hayatıyla aynı kefeye konduğu piyangoda kaybederek, çifte talihsizliğe uğramasında bir adaletsizlik olduğu yolundaki duygularımızdır. Yaşçılık karşıtı görüşün, henüz geçmemiş zamanın eşit değerine yoğunlaşan kızımını bir ölçüde yumuşatılması koşuluyla kabul edebileceğimiz öne sürülebilir. Hayattan ve onun zevklerinden payını fazlasıyla almış bir kadının yaşamaya devam etme konusunda onun kadar inayet görmemiş bir gence tercih edilmesi, hatta bu kadına onunla eşit şans tanınmaması nasıl adaletli olabilir? Çok yaşlının hayatını çok daha gencin hayatı pahasına uzatmakta bir adaletsizlik olduğu yolundaki duygularımızı göz önüne almaya çalışan bir stratejidir adil süre görüşü. Bu görüş, makul bir hayat, adil bir süre olarak görebileceğimiz yılları gösteren bir sayının var olduğu kanısındadır. Söz gelimi, hayattan alınacak adil payın geleneksel 60+10, yani 70 yıl olduğunu varsayalım. Bu görüşe göre 70 yaşına varamayan herkes henüz olgunluk devrindeyken hayattan koparılma haksızlığına uğramış demektir. Bu kişiler hayattan makul bir pay alamamışlardır. Hak ettiklerinin bir kısmını kaptırmışlardır. 70'i bulmuş olanlar böyle bir haksızlığa uğramamışlar, kaybetmemişlerdir. Ama yaşadıkları fazladan yılları da normalde umduklarının ötesinde bir ikramiye gibi görmelidir. Adil süre görüşüne göre herkes adil bir süreyi bulmalı, uygun olan eşiğe varması için eşit şans verilmesi gerektiğini ama buna erişenlerin de hak ettiğini almış sayılmasını gerektirir. Yaşamlarının geri kalanı, başkalarının da eşiğe varmasına yardımcı olmak için gerektiğinde iptal edilebilecek türden bir ikramiyedir. Adil süre tezinin çekiciliği, yaşçılık karşıtı tezin ortaya koyduğu makul görüşlerin çoğunu koruyup içinde barındırmasında ama hakkını fazlasıyla almış ihtiyarın da aynı şansa sahip olamamış kişileri feda etmek pahasına sonsuza kadar desteklenmemesi gerektiği duygumuzu da korumamıza olanak vermesinde yatar. Yaşçılık karşıtı görüşün herkesin hayatına ona sahip olan kişiler tarafından eşit değer verildiği sürece eşit korunma şansı verilmesi yolundaki sonucunu koruyabiliriz ve bu görüşü söz konusu kişiler adil bir süreyi dolduruncaya dek sürdürebiliriz. Ama adil süre görüşü ile ilgili önemli bir sorun vardır. Bu da makul bir hayat süresi diye tanımlanacak bir eşiğin saptanmasını destekleyen görüşlerin böyle bir eşiği arkasında adaleti temel alan bir düşünce var olduğu sürece hangi yaşa konursa konsun aynı şekilde destekleyeceğidir. Varsayalım ki diyaliz programında yalnızca bir kişilik yer boştur ve o boş yer için rekabet eden iki hasta vardır. Bunlardan biri 30, diğeri 40 yaşındadır. Adil süre düşüncesi hiçbirinin yaş nedeniyle tercih edilmemesini gerektirir. Çünkü ikisi de eşiğin altındadır ve bu eşiğe ulaşmak için eşit şansı hak etmektedir. Eğer birinden birini tercih etmemizi sağlayacak başka hiçbir neden yoksa yazı tura atmak gibi bir şey yapmamız gerekir. Ama 30 yaşındaki kadın adil süre görüşüne temel oluşturan ana fikre göre o yatağın kendisine verilmesi gerektiğini öne sürebilir. Adil süre görüşünün adil yönü sonuçta her bireyin makul bir hayat süresinden yararlanma konusunda eşit şansa sahip olması gereğidir. Daha genç olan kadın hasta, kendi bulunduğu noktadan baktığında 40 yaş gibi bir hayat süresinin 30 yaştan daha makul göründüğünü ve o kalan 10 yılı yaşama şansının kendisine verilmesi gerektiğini savunabilir. Bu düşünce genelleştirilirse, yaş farkı ne olursa olsun, daha genç olanı kurtarmanın, daha yaşlı olanı kurtarmaya daima tercih edilmesi için bir gerekçe haline gelecek ve yaşlılık karşıtı özgün görüşün yeniden daha cazip bir seçenek olarak görülmeye başlamasına neden olacaktır. Çünkü herkes kendisinden yaşlı olanların daha adil bir süre yaşamış olduklarını ve şimdi kendilerine yol vermeleri gerektiğini savunabilir. Adil bir süre olarak kaç yıllık bir ömür saptanırsa saptansın, kendi yaşadıkları süreyi daha uzun bir süre yaşayanlarınkinden daha adaletsiz bulacak olanların baskısıyla bunun sıfıra dek inmesine engel olmak zordur. Ama adil süre düşüncesine yöneltilen bu itiraz belki de yanlıştır. Eğer 70 yıl adil bir süre ise bir ömrün 70 yıla ne kadar yaklaşırsa o kadar daha adil bir süre olacağı sonucu çıkmaz bundan. Bu durum farklı bir eşik türü üzerinde düşünerek ortaya konabilir. Çoğu kişinin 1 mili 7 dakikada koşabildiğini ve iki ayrı kişiye 1 mili bu sürede koşabileceklerini gösterme fırsatı verildiğini düşünelim. İkisi de kendisine 7 dakika verileceğini umar. Ama bunlardan birine ancak 3 dakika, ötekine ise 4 dakika süre tanınırsa, ikinciye daha adaletli bir koşma süresi tanındığı söylenemez. Ortalama bir yeteneğe sahip insanlara, 1 mili koşmaları için verilecek 4 dakika, 3 dakikadan daha gerçekçi değildir. 4 dakika adil bir eşik olmadığı gibi 3 dakikadan daha adil de değildir. Ayrıca uygun eşik olarak 7 dakikayı saptayan argüman bu sürenin aşağı doğru oynadığı durumlarda yetersiz kalır. Çünkü bu argüman ortalama bir yetişkinin 1 mili koşmasının 7 dakika tutacağını söylemekten ibarettir. O halde aynı şey niçin hayat süreleri içinde geçerli olmasın ki? Eğer çoğu insana hayatın sunduğu şeyleri alabilmesi için verilen ve insanların normalde ulaşmaları beklenen yıl sayısı 60 artı 10 ise, o zaman tam süreden azı, hayattan alınabilecekleri almaya normalde yetmediğine göre izin verilen sürenin bundan az olması, aradaki fark ne kadar olursa olsun bir talihsizliktir. 40 yaşındakinin 30 yaşındakinden daha fazla zaman kullandığı doğrudur. Ama dikkate alınacak şey, yalnızca zaman değil, tam bir hayat için normalde gereken zamandır. Bu itirazın haklılık payı vardır. Ama kullanılan benzetmenin iyi bir benzetme olmayışı, bir hayat süresinin adil olabilmesi için iki ayrı ölçütün geçerli olduğunu açığa çıkarır. Çünkü insanın tüm yaşlarını yaşaması anlamında dolu ya da tam yaşamak adaletli sürenin göstergelerinden birini oluştururken, olabildiğince çok yıl yaşamanın da bir değeri vardır. Tıpkı bir milli tamamlamanın bir değer olması ama tek değer olmaması gibi. Hayat yarışının koşucuları da mümkün olduğunca uzun mesafeler koşmaya önem verir ve başarıyı genellikle koşulan mesafeye bağlarlar. Acil süre görüş için gerekli olan, bir insanın yaşamaya devam etmek istediği halde ölmesinin daima bir talihsizlik olduğu, buna karşılık yaşlıyken ölmenin bir trajedi olmadığı, öte yandan da vaktinden önce ölmenin hem bir trajedi hem de bir talihsizlik olduğu yolundaki gerçeğin anlamlı bir şekilde ifade edilmesidir. Yaşlılık ve erken ölüm kavramları elbette kaçınılmaz bir şekilde muğlaktır, toplumdan topluma ve ölümü geciktirecek tekniklerin gelişmesine bağlı olarak zamana göre değişebilir. Ayrıca 30 yaşındaki ile 40 yaşındaki arasında birinin ötekinden daha adil bir süreye ulaşmış olmasına dayanarak seçim yapmanın haksızlık olmasına karşın, 30 yaşındaki ile 65 yaşındaki arasında aynı nedene dayanarak seçim yapmanın haksızlık olmayabileceğini de unutmamalıyız. Öte yandan, yaşamak isteyen birinin hayatını sona erdirmenin ya da kurtaramamanın yanlış olmaya devam edeceğini ve adil süre görüşünün ancak hayatlar arasında seçim yapmaya zorlandığımızda kullanılacak bir seçim ilkesi olduğunu da unutmazsak, pekala uygun ve işe yarar bir şeyler bulabiliriz. İhtiyarlık yaşı kaçınılmaz bir şekilde muğlak olduğundan, yaşlıyı ancak gence bakarak, hatta orta yaşlıyla bakarak anlayabiliriz. Yani kesin bir formülasyon bulunamasa da, adil süre görüşünün akla uygun bir biçimi geçerli olabilir. İhtiyarlık yaşına varmış ya da çok yaklaşmış olanların hayatının, ancak henüz ihtiyarlık yaşına yaklaşmamışların hayatı pahasına uzatılabiliyorsa eğer, daha fazla uzatılmaması gerektiği savunulabilir. Bu kategoriler tam bir hayat yaşamış olanların değil de önünde henüz yaşayacak hayatı olanların hayatını kurtarmayı tercih etmenin ahlaken savunulabilir olduğu görüşünü esas alarak muğlak halde bırakılabilir. Bu durumda her bir vakaya uygulanacak kriter, mantıklı insanların söz konusu kişinin adil bir süreyi kullanmış olup olmadığı konusunda söyleyeceklerinden ibaret olacaktır. Mantıklı insanların herhangi bir insanın ihtiyarlık yaşına yaklaşmakta olduğundan ve o bireyin hayatının ancak hiçbir mantıklı insanın ihtiyarlık yaşına yaklaşmışlar sınıfına sokmayacağı birinin hayatı pahasına uzatılabileceğinden kuşkuları yoksa, o zaman adil süre tezi uygulanır ve daha genç adayı kurtarmak haklı hale gelir.